Teknolojinin şapkaları. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Lostar, teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
Günaydın. Teknolojinin açık sayfalarında, açık sayfalarından. O kadar heyecanlıyım ki bugün canlı yayında yapıyoruz sizler için ve neredeyse programımızın adını unuttum. Murat Lostar, beni toparla. Ben heyecandan deliriyorum galiba.
Teknolojinin şapkalarından herkese iyi haftalar Banucuğum. Ben Murat.
Ben açıkla şapkaları birleştirdim. Ve o hale getirdim. Çünkü şöyle sevgili dinleyiciler, hepiniz gibi bizler de çok şahane bir akşam aslında geçirdik. Ve bu coşkuyu da sizlerle paylaşmak istiyoruz tabii ki. Bu da bizim dilimizin sürçülisanına ne derler etki edebilir. Kusura bakmayın.
Affola.
Murat'cığım iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güzel bir hafta olsun. Güzel bir bahar olsun. Bugün aynı zamanda 1 Nisan.
Evet, güzel bir bahar, güzel bir dönem, güzel yeni yaşlar. Hepsi olsun. Birazcık da bereketiyle yağmurlar yağsın. Belediyelerimizi susuzluk zorlamasın. Çünkü 2 gündür hava o kadar sıcaktı ki bunu söyleme ihtiyacında bulundum. Derken konumuzun aslına gelelim aslında. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun diyerekten dün yaşadığımız seçim üzerinden, seçimin akışı üzerinden konuşmak ve sormak istiyorum. Açıkçası seninle yayından önce konuştuğumuzda ben hep yani dün her şey çok daha böyle kolay, sakin, daha kontrollü, olaysız, tabii bir takım yerlerde tatsız olaylar oldu saçma sapan ama geçti sanki özellikle büyük illerde. Bununla teknolojinin etkisi çok büyük zannedersem diye düşündüm. Bunu da sana sordum. Ve bu nedenle senle biraz seçimle teknolojinin arasındaki bağı neler oluyor? Artık neler kullanıyor? Dünyada neler kullanıyor? Önümüzdeki 4 yıl sonra bizi neler bekleyecek sence diye konuşmak istiyorum.
Elbette Banucuğum, sen bunu söyleyince ben de böyle kafamda biliyorsun her şeyi yapısallaştırmaktan hoşlanıyorum. Böyle kafamda bir böyle akış yaratmaya çalıştım. Ve hani aslında seçim ve teknoloji dediğimiz zaman konuyu kafamda böyle işte seçimden 3 ay önce, 1 ay önce, seçime kadar ki o kampanya süreci, sonra seçim anı ya da seçim günü, seçim gününden sonra bu biraz önce bahsettiğin itirazlar vesaireler, sonra seçim sonuçlarını dün akşam tüm Türkiye gibi izlememiz, orada kullanılan teknolojiler. Hadi seçim bitti, belediyeler tekrar toparlandı, belli bir yere geldi. Ondan sonra da belediyelerin daha düzgün hizmet verebilmek için teknolojik kullanımları diye böyle kafamda bir zaman akışı yaratmaya çalıştım. Senin için de uygunsa bu zaman akışından başlayalım, olur mu?
Okey, tabii. Yani soruları sorup cevaplarını da sen mi vereceksin? Ben rahat mıyım? Bugün saçmalıyorum onun için.
Estağfurullah. Ben elimden geldiğince...
Benim aklıma şunlar geliyor. Böyle elektronik oylama, çeşitli platformların kullanımı, gözlem teknolojileri falan geliyor. Seçim ve şey dediğimiz zaman.
İstersen şöyle yapalım Bağlıcığım. Ben bugün hakikaten bir konu üzerinde böyle bir harita üzerinde anlatmaya başlayayım. Sen birkaç konuda bana destek ol, olur mu? Bunlardan bir tanesi zamanlama. İşte şarkıya girme zamanımız geldiği zaman haber ver, beni böl. Ya da bazen biliyorsun ben çok teknik terimlere kaçıveriyorum. Hemen orada beni böl, peki bu ne demek ya da bu nasıl oluyor diye. Ya da aklına gelen, dinleyicilerimiz adına aklına gelen bir soru olduğunda beni yönlendir, olur mu?
Resmen bana sus dedi. Tamam peki. Devam et.
Estağfurullah. Hay sen dedin ya ben bugün birazcık şeyim
Evet.
uykusuzum diye hani ben destek olmaya çalıştım. Ben de uykusuzum ama sanıyorum bir tık daha çok uyumuş olabilirim sana göre. Şimdi bence seçim ile ilgili seçim ve teknolojinin konusu belki seçimden aylar önce başlıyor. İlk etapta çünkü seçmenlerin kaydı ya da seçmenlerin kim olduğu, nerede olduğu gibi bir durum şey var, kayıtlar söz konusu. Burada bir teknolojinin kullanımı var. Aslında bir nüfus yönetimi konusu bu. Ki Türkiye'de de geçmişte seçimlerde, bu seçimde de bir iki küçük haber okuduğumu hatırlıyorum. Dünyada da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenlerin potansiyel oylarına göre bir tarafın istediği sonuçlar çıkmak üzere oy bölgelerinin değiştirilmesi, yeni ilçeler yaratılması, bu seçimde çok olmadı ama bir önceki seçimden hatırlıyorum bunu. Yeni ilçeler yaratılması, belli bölgelerin bir ilçenin kapsamından çıkartılıp başka
Evet.
ilçelere dönüştürülmesi aslında teknolojinin kullanımı ile ilişkili bir şey. Çünkü orada hem seçmenler biliniyor, hem seçmenlerin tercihleri hakkında bir takım fikirler var ve bunlar üzerinden belirli teknoloji kullanarak simülasyonlar yapılıp ne olursa ben daha iyi bir sonuç elde ederim çalışmasının yapıldığını biliyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman belki de seçimlerle ilgili teknolojik çalışma haftalar, aylar önce başlıyor.
Evet. Ama mesela benim adresim sabit. Yani şunu demek istiyorum. Bu çalışmalar yapılırken bir yerden bir yere bir nevi kişileri taşıyarak oy taşıma yapılıyor mu demek istiyorsun? Bu çalışmalar yapın.
O en yani hani işte geçen hafta da dün de oldukça yoğun konuşulan konulardan bir tanesiydi. O seçim anındaki şey. Benim söylediğim biraz daha farklı. Mesela örnek verelim bir seçim taahhütü olarak geçtiğimiz 10 yıllardan hatırlıyorum. Yaşı bana yakın olanlar çok iyi hatırlayacaktır. Seçim vaadi olarak buradan bize oy çıksın sizi şehir yapalım gibi
Ha, evet anladım.
vaatler vardı. Ya da işte 2019 seçimlerinde İstanbul'da bile belirli bölgeler yeni bir ilçe yaratılıp işte şu mahalleyi bu ilçeye dahil edelim, bu mahalleyi bu ilçe yaratalım deyip hani coğrafi bölümden bağımsız biraz daha oy tercihlerinde oy avantajları sebebiyle bir takım yaklaşımların yapıldığını ben anımsıyorum. Bu seçimde de sanki böyle bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum ama şu anda bana sorsan ezbere hatırlamayacağım. Bu
Peki.
birinci aklıma gelen özellik. Daha sonra ikincisi kampanya döneminin yavaş yavaş başlamasıyla kampanyada teknolojinin kullanımı. Aslına bakarsan burada bir hayli ilginç çalışmalar ve benim de verebileceğim bir iki tane bilgi var. Bunlardan bir tanesi şimdi hep söylenir biz de biliyoruz. Şeylerin aslında seçimlerin sonucunu belirleyenler işte bu kaygan oylar diye ya da işte bir yerden bir yere sabit olmayan oyların ne olduğu ya da kimi seçtiği seçimin sonucunu ortaya koyuyor. Çünkü işte zaten ne olursa olsun bir partiye oy verecek olan seçmen var. Ne olursa olsun öbür partiye oy verecek olan seçmen var. Ya bu seçimde ben işte hani seçip kararsızım bu seçimde şu nedenle ona ya da buna oy vereceğim diyenler var. Bir de tabii dün akşamın ilginç sonuçlarından bir tanesi Türkiye seçim tarihi için bir ilkti. Ben oy vermeyeceğim diyenler var. Yani %83-87 aralığında hep Türkiye'deki seçimlerde katılım oranı vardı. Dün onun işte hani 10 küsur puan altında 70 küsurlarda bir seçim sonucu gördük. Yani bir takım insanlar da belki oy vermeyerek bir karar ifade etmiş oldu, bir şey söylemiş oldu.
Burada bir şey söyleyebilir miyim? Bir parantez açmak istiyorum. Bu çok önemli bir noktaydı. Her zaman için oy verilmesi konusunda çok büyük bizler de şey yaptık yani altını çizdik aslında. Ama iki türlü de hem muhalefetin seçmenleri artık inançsızlıktan mı aman ne olacak diye bir şekilde yorgunum ben diyerek vermedi. Ama işin enteresan tarafı AKP seçmenleri de bir nevi kırgınlıklar yaşadıkları için ve başka yere oy vermeye elleri değmediği için gerçekten o nedenle gitmemiş. Biz her zaman için oy vermeyenleri Yani daha ağırlıklı CHP seçmenlerinden bekliyorduk. Bu sefer biraz da diğer taraftan olmuş. Bu bilgiyi de sabah okudum. Bir parantez açıp kapattım. Sesimi
Teşekkürler.
özledim çünkü.
İyi ettin. Lütfen arada böyle gir. Hani şöyle hani mutlaka bu işin uzmanları seçimi çok daha detaylı yorumlayacaklardır önümüzdeki günlerde. Hem köşe yazıları hem faktçekler de bunu göreceğiz. Ben teknolojiden bahsederken kastım bu seçmenlerin belirlenmesi ve bu seçmenlere özel, bu seçmenlere özgün şey yapılıyor olması, kampanyalar yapılıyor olması teknolojinin yoğun kullanımında karşımıza çıkacak. Bu arada webtekno.com'da Emirhan Keleşoğlu'nun dün öğleden sonraki bir yazısında dikkatimi çekti. O da şuydu, siyasi partiler Meta reklamlarına yani işte Facebook'un, Instagram'ın, WhatsApp'ın sahibi olan Meta reklamlarını ne kadar harcadı diye bir istatistik var. Hani rakamlar oldukça iri. Burada gördüğümde bir takım bazı şeyler bölünmüş durumda. Örnek veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi var ama birkaç tane altında ayrıca kendi başına Ekrem İmamoğlu yazıyor. AK Parti var ama kendi başına Murat Kurum yazıyor. Deva Partisi var. Ve buradaki rakamlar işte milyon TL'lerle tabii ki ölçülen rakamlar. AK Parti var. AK Parti İstanbul ayrı. Ve böyle ilginç bir AK Parti'nin demek ki daha dağıtık bir çalışması olmuş bu seçimlerde. Son 30 gündeki harcamalara baktığımız zaman oldukça ciddi bir teknolojik kullanım var. Buradan da şunu görüyoruz. Bu arada bir numarada Cumhuriyet Halk Partisi, iki numarada Deva Partisi, üç numarada Murat Kurum, 4 numarada Ekrem İmamoğlu, 5 numarada AK Parti yer alıyor. Benim karşımdaki şu andaki listede bağlı. Dolayısıyla teknolojiye sadece hani kullanmak, faydalanmak değil ama aynı zamanda bu sosyal medyalara da bu konuda ne kadar çok para harcandığının, harcanabildiğinin bir göstergesi olarak bunu da paylaşmak istedim.
Tabii çünkü iletişimin dili artık bir noktada değişti ve teknolojiyi kullanarak hepimiz farklı farklı yönden teknolojiyi kullanarak kitlelere daha kolay ulaşmaya çalışıyoruz. Hepimiz derken iletişimcilik tarafımla konuşuyorum
Evet.
şu anda.
Ben şanslıyım. Seçim sürecinde bana herhangi bir parti ya da adaydan bir SMS gelmedi. Çünkü cep telefon numaramı korumak için çok çaba sarf ediyorum biliyorsun. Ama etrafımdakilerden görüyorum. Birçok şeyden, adaydan, partiden çok sayıda SMS ile de bir teknoloji kullanımı yapıldı. Orada bir kampanya yapıldı. E-posta ile yapıldığını gördüm. İşte mobil uygulamalar yapıldı. Çok önemli şeylerden bir tanesi teknolojiyi kullanarak artık teknoloji şu mümkün. Ben bir reklam veriyorum diyelim internete. Bu reklamı sadece ve sadece İstanbul'un benim halihazırda oturduğum Kadıköy ilçesinde oturanlara yönelik veriyorum diyebiliyorum. Bu tabii teknolojinin reklamın çok şey olmasını, hedefe yönelik olmasını sağladı ve sağlıyor Banuş.
Doğru. Yani biz sosyal medyada bunu açıkçası kullanıyoruz.
Mutlaka. İstersen yavaştan şeye geçelim. Hani seçim hazırlığındaki ya da seçim sürecindeki teknoloji kullanımına geçelim. Zamanda etkin kullanmak adına. Burada Türkiye'de kullanılmayan elektronik oy makineleri var. Son seçimde de yine kullanmadık. Belki önümüzdeki dönemde yavaş yavaş kullanmaya başlayabiliriz. Ama hem seçim sonuçlarının hızla bizim karşımıza gelmesini sağlayan işte tutanakların belli bir merkeze aktarılması, burada bilgisayar sistemine girilmesi, burada iki ayrı büyük ajans Anadolu Ajansı ve Anka tarafından yayınlanıyor olması ve hatta zaman zaman bunun üzerinden farklılıklardan bir takım yorumlar yapılması hayatımız önemli konularından bir tanesiydi. Bir de geçen haftaki konuğumuz oy ve ötesine bir bakmak istedim. Bu seçimle ilgili çok bir bilgi bulamadım. Herhalde önümüzdeki günlerde yayınlayacaklar ama şeye çok şaşırdım. Keşke geçen hafta bunu biraz daha konuşsaymışız ama bir teknolojik kullanım açısından çok özel. Oy ve ötesinin hemen her seçimde, geçen seçimde de bu seçimde de çok çalıştığını biliyoruz. Sadece bir örnek sivil toplum kuruluşu olarak oy ve ötesinden bahsediyorum. Eminim başka birçokları da var. Topu topu 8 kişi tarafından kurulmuş Bağ'ın oy ötesi. Ben şöyle bir baktığımda işte yönetim kurulur, işte denetim kurulur vesaire diye bir 20-25 kişinin ismine en fazla rastladım. Ve bir önceki seçimlerde, 2023 seçimlerinde seçimden önce yaklaşık 200 bin gönüllü topladıklarını söylemişlerdi. Ve yine geçen haftaki konuğumuz yaklaşık yanlış anımsamıyorsam 140 bin gönüllünün fiilen çalıştığını söylemişti. Buradan hareketle şunu söylüyorum. 140 bin kişiyi yönetmek ancak ve ancak teknolojiyle mümkün ve onların bir fayda sağlaması ancak teknolojiyle mümkün.
Evet, haklısın ve o zaman teşekkürler teknoloji diyoruz ama bir taraftan da bir müzik arası da verelim istiyorum. Ben ki belediyeler teknolojiyi nasıl kullanabilir konusunda da birazcık vaktimiz kalsın. Daha iyi hizmet için teknoloji nasıl kullanılabilir? Evet, bugün şarkıyı ben seçtim. Bella Ciao, hoşça kal, güzel demek. Aslında
Ciao
bu
Bella değil mi?
Bella Ciao.
Bella Ciao mı? Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Peki.
Bu 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir İtalyan protest halk şarkısı aslında. Fakat daha sonraki yıllarda biraz da böyle baş kaldırının direnişin şarkısı olmuş. Bugüne gidiyor diye düşünüyorum. Dinleyelim lütfen. Evet. Bella Ciao dinledik. Aslında bir direniş şarkısı bu. Bizde umut dolu bir güne uyandığımız bu sabahta bu şarkıyla sizleri biraz daha böyle içlerinizi kıpırdatmak istedim ben açıkçası. Murat Dostlar'la seçim ve teknolojiyi konuştuk. Şimdi aslında seçim sisteminde teknolojinin kullanımı ne zaman başlıyor? Ta öncelerinden başlıyor daha. Bizler nerelerde oturuyoruzlardan yola çıkarak belirleniyor belki de. Ama şimdi madem belediye seçimlerinden çıktık, şunu sormak istiyorum ben kendisine. Teknolojinin belediye hizmetlerindeki kullanımı neler olabilir, nelerdir? Bunlarla ilgili biraz sözün topunu sana atıyorum.
Teşekkür ederim Banu. Aslında birinci bölümde de konuştuğumuz gibi teknolojinin en önemli faydası az kişiyle çok fazla iş başarmak, çok fazla şeyi yönetmek konusunda bize çok fazla bir avantaj sağlıyor teknoloji. Burada da belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun zamandır gördüğümüz, genel olarak Türkiye'de e-devlet kapısı aracılığı çok uzun gördüğümüz en önemli belki de teknolojik kullanım çevrimiçi uygulamalar ve portaller. Bu sayede vatandaşların, o belediyede yaşayan kişilerin yaklaşımını, ihtiyaçları olan her şeyi belli bir merkezden yönetmek, bir insan bağımlılığını ortadan kaldırarak işi yürütmek mümkün. İkinci ve en önemli konulardan bir tanesi, tabii biz özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsak altyapılara çok bağımlıyız. Elektrik, su, işte doğal gaz ya da başka her ne varsa. Bunların merkezi bir şekilde yönetilmesi. Hatta sadece yönetmek değil, işte kim ne kadar kullandığı, düşünsene her ay gelip su saatlerinin, elektrik saatlerinin okunmasının inanılmaz bir maliyeti var. Birileri geliyor, bütün şehri dolaşıyor. Bunun da bir ekstra zamanı vesairesi var. Bunu teknolojiyle kullanarak uzaktan ölçmek, yönetmek, faturalamak mümkün. Coğrafi bilgi sistemleri kullanarak, yine GIS İngilizce'deki baş harfleriyle, şehrin ya da ilgili belediye sınırlarındaki yapının iyi anlaşılması, bu doğrultuda doğru kararlar verilmesi, hatta belli işlemlerin yapılması için izin altyapısının teknolojiden faydalanarak gerçekleştirilmesi mümkün. Benzer şekilde nesnelerin internetiyle çok değişik uygulamalar yapıldığını biliyorum. Mesela işte otobüsüm canlı olarak nerede? Hadi gel bana göster. Benim de zaman zaman kullandığım, ne kadar kaldı, ne zaman gidecek, işte hatta içi dolu mu boş mudan tut da. Küçükler için söylemiyorum ama büyük çöp şeylerinin, çöp kutusu denmez o, ne diyor? Toprağın içine gömülmüş olan çöp toplama alanlarının doluluk oranlarının merkeze gönderilerek boşu boşuna orayı boşaltmak üzere bir aracın gelmesine, engellenmesine kadar birçok dijital çözüm yaratmak mümkün. Elbette teknolojinin olumsuz taraflarından bir tanesi trafik. Ama trafiği yönetirken de trafiğin akıllı yönetimi, trafik ışıklarının yeşil kırmızı oranlarının trafiğe göre, saate göre, ihtiyaca göre düzenlenmesi yine teknolojiyle beraber dünyada da trafiği çok rahatlatan, buna bağlı olarak hava kirliliğine etkisi olan yapılardan bir tanesi diye söyleyebilirim Banuşum.
Burada bu atık yönetimi özellikle çok ilgimi çekti. Bu konuda gerçekten dünyaca ve dünya belediyeleri bu konuda birleşip akıl üretmeli ve teknolojiyi en uygun şekilde kullanmalı diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir şey de var. İletişim tarafını da ben eklemek istiyorum. Sen bahsettin ama biraz daha açmak istiyorum. Çünkü aslında bizler ne istiyoruz? Bizi yöneten insanlara dertlerimizi daha net anlatabilmek, daha açık anlatabilmek, daha kısa sürede anlatabilmek, taleplerimizi iletebilmek istiyoruz. Bunun için de ve ona göre de hizmet almak istiyoruz ya da yanıt almak istiyoruz. Bunun için de gerçekten bu şehrime daha yakın olabildiğim iletişim kanallarının teknoloji yüzünden kullanılabiliyor olması çok önemli. Çeşitli app'lerden bahsediyorum aslında. Ve tabii ki şu da çok hoş oluyor. Biz bu veri analizlerine bizler de çok kolay ulaşabiliyoruz artık. Bunlar da çok önemli. Daha şeffaf bir veri paylaşımı daha şeffaf bir yönetime gidiyor anladığım kadarıyla. Bir de tabii birbirimizle bu kadar iletişimde olduğumuz zaman nelerin yapıldığını gördüğümüz zaman kendimizi geliştirmede de bunu kullanabiliyoruz. Ben biraz sana şeyi söylemek istiyorum. Mesela kültür sanat faaliyetleriyle ilgili ya daha doğrusu bu alanda ve İstanbul tarihinin mirasına sahip çıkmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük İBB mirasında çok büyük atılımlarda bulunuyor. Çok büyük yatırımlar yapıyor. Bunların yapılmasını ve bunların halka ulaşması ve gelen taleplerin nelere ihtiyacı olduğunu belirleyerek bu yoldan giderek tarihin ulaştırılması da inan bana çok etkili oluyor teknoloji sayesinde. Çünkü sonuçta ne diyorlar? Kültür hakkı, kentin hakkı.
Evet Bancım. Süremizin çok sonuna geldiğimizi anlıyorum. Çok teşekkürler. Ben bir de çok ilginç bulduğum bir şey izninle tam sana programı kapamak üzere sözü vermeden önce aktarmak istiyorum. Seçimle ilgili olduğunu düşündüğüm bir şey. Bu sabahleyin gittim. Şeyi düşündüm. Eskiden seçimler işte televizyonda izlenirdi. İşte kanallar arasında zaman zaman zap yapılır. Hatta zap bile yapılmadan izlenirdi. Bir yerden öbür tarafa geçmeden. Ben dün akşam 4-5 ayrı yerden takip etmeye çalıştım haberleri. Sonra şeye baktım. Hani kim ne kadar takip edilmiş vesaire. Elbette daha ayrıntılı bir rapor çıkartılması lazım ama bunun için bir süre geçmesi gerekiyor. Henüz daha düne ait televizyon seyretme rakamları, reytingleri henüz çıkmış durumda değil. Bir iki tane reyting sonucu yayınlayan siteye baktım. Orada söz konusu değil. Ama YouTube üzerinden yapılan yayınlara baktığım zaman seçimle ilgili dün akşamki yayınlara ilginç şeyler öğrendim. Dün akşamın bir anlamda da galiplerinden bir tanesi galiba Fatih Altaylı ve Özlem Gürses olsa gerek.
Evet.
Çünkü teke tek seçim özel 4,6 milyon izlenmiş YouTube'da gördüğüm rakam. Bunun arkasından Cüneyt Özdemir, onu çok anlayamadım, neden öyle bir araştıracağım. Bir yerde 2 milyon, bir yerde 609 bin gözüküyor. Sözcü Fatih Portakal yine böyle 800 bin, 600 bin, 1,8 bin, birden fazla kanalda gözüküyor. A Haber 1,4 milyon izlenmiş. Yani hani A Haber sonuçta televizyonda da yayınlanıyor ama bir sürü insan bunu kendi özel işte telefonundan, bilgisayarından izlemeyi tercih etmiş. Halk TV 1 milyona yakın, 994 bin. Habertürk 643 bin. Haber Global 599 bin gibi bir takım ilginç istatistikler
Şimdi
var.
burada çok önemli bir şey aslında Fatih Altaylı ve sevgili Özlem'in programı ile ilgili söyledin. Şöyle bir şey oldu dün akşam aslında yeni bir değişim belediye ile beraber bir şekilde bir atakta bulunuldu. Yeni bir değişime gidildi ama inan bana habercilikte de başka bir yola girilmiş oldu. Bu da şu demek, aslında YouTube daha özgür bir alan olduğu için, daha rütüksüz olduğu için orada çok daha net konuşulup tartışılıp daha çok geliştirilebildiği için fikirler orayı tercih etmeye gençlerimizle beraber başladık. Bunun kanıtı oldu dün. Bunu hatırlattığın için de çok teşekkür ederim. Bence iletişim alanında da çok önemli bir kapının açıldığını gördük dün akşam ve kullanılacağını.
Evet, geçen
Çok
seçimlerde de
teşekkür.
vardı ama çok yukarı çıktığını ben de teyit edebilirim Banucuğum.
Evet, geçen seçimlerde vardı ama her zaman alıştığımız medya araçlarından takip etmeyi daha net olduğunu zannediyorduk. Şimdi aslında daha özgür olanın daha net de olabileceğini görmüş olduk. Ama herkese, bütün dün akşam bütün kanallar, bütün haber kanalları, YouTube kanalları çok çalıştılar, çok yoruldular. Herkese bir vatandaş olarak teşekkür etmek benim de şahıs olarak borcumdur diyorum ve programı kapatmam gerektiğini saate bakınca anlıyorum. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle umudunuz sizi böyle sımsıcak sarsın. Hoş kalın.
İyi haftalar.